Bessami Yazgan ve Mehmet Akif Karayel'le Çocuk Kalbi programı başlıyor.
Muhabbet tadıyla, Resulün yadıyla, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Terü taze muhabbet atar çocuk kalbinde. Yüce Mevla Gül Muhammed yatar çocuk kalbinde.
Erkam Radyo'nun kıymetli dinleyenleri, çocuklar için bir karakter eğitimi dergisi olan Bizim Bahçe'nin katkılarıyla hazırlanan Çocuk Kalbinden hepinize yeniden merhabalar. Efendim, dilimizden düşürmediğimiz bir söz var. Teknoloji asrında yaşıyoruz diyoruz. Bir taraftan gelişen teknolojiye kayıtsız kalmamamız gerektiğini, hayatımıza yer vermemiz gerektiğini düşünürken, bir tarafta hem aile olarak hem çocuklarımız üzerinde bu teknolojinin tahribatından şikayet ediyoruz. Dolayısıyla bu konu, yani teknoloji bağımlılığı konusu, önümüzde büyük bir problem olarak, devasa bir sorun olarak duruyor. Biz bu tespitle bu haftaki programımızda bu konuya yer vermek istedik. Ve bu alanın uzmanı klinik psikolog Mehmet Dinç beyefendiyi programımıza davet ettik. O da sağ olsun bizi kırmayıp teşrif etti. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
İyisiniz inşallah.
Şükürden aciz. Evet. Bütün dinleyicilerimize ben de saygıyla selamlarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun, davet ettiğiniz bu vesileyle hocamla bir arada olma şerefine nail olduk.
Evet, eksik olmayın.
O şeref bize ait.
Biz usulen misafirlerimize teberrüken bir tanışıyoruz. Önce Mehmet Dinç kimdir diyelim. Öyle başlayalım arzu ederseniz.
Bendeniz İstanbul Üsküdar doğumluyum. Ama aslen Karadenizliyiz. Marmara Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünü bitirdim. Sonrasında Avustralya'da eğitim üzerine yüksek lisans yaptım. Sonra döndüm. Klinik psikolojilerine bir tane daha yüksek lisans yaptım. Şu anda doktora tezimi yazmaya devam ediyorum. Aynı zamanda Üsküdar'da Psikoloji Organizasyonları ve Eğitimleri Merkezi adında bir yerimiz var. Psikolojik danışmanlık hizmeti veriyoruz. Çekmeköy'de MEVA adında başka bir yerimiz daha var. Orada da bakım evi, huzur evi çalışması ve yine psikolojik danışmanlık hizmeti organize ediyoruz. Bu radyoda yine Süleyman Ragıp Bey ile beraber İnsan Bu adında bir programa devam ettiriyoruz. Genç dergisinde acizane bir şeyler yazmaya çalışıyoruz. İnternet bağımlılığı benim, teknoloji bağımlılığı ve internet bağımlılığı hususi çalışma alanım. Bu konuda yazılmış bir de kitabım var. Bunun yanında da psikolojiye giriş adına Kemal Sayar Hoca ile beraber yazdığımız ayrı müstakil bir kitabımız daha var.
Aynı zamanda yoğun seminerler veriyorsunuz.
Seminer çalışmaları, eğitim çalışmaları yoğun devam ediyor.
Hocam, Mehmet Dinç abimizi biz her sene Bizim Bahçe'nin genel istişare toplantısında görüyoruz, davet ediyoruz. Bu anlamda onu da söylemiş olalım.
Allah razı olsun.
Evet hocam, teknoloji bağımlılığı derken neyi kastediyoruz? Bu konuyu bugün aile merkezinde, çocuk merkezinde bir irdeleyelim istiyoruz. Tabii. Buyurun.
Teknoloji bağımlılığı derken teknolojiyle alakalı, özellikle yeni teknolojilerle alakalı süreçleri, kullanımı kastediyoruz. Tabii kötüye kullanımı, sağlıksız kullanımı, problemli kullanımı kastediyoruz. Yalnız şu anda literatür teknoloji bağımlılığı noktasına henüz gelmedi. Literatür halen internet bağımlılığı noktasında. Yani ağırlıklı olarak bu konuda yapılan çalışmalar internet bağımlılığı üzerine çalışıyor. Teknoloji bağımlılığı onun bir adım üstü. Niçin teknoloji bağımlılığı diyoruz da internet bağımlılığı demiyoruz? Birkaç sebebi var. Bunlardan birincisi, bugün gençlerin kötüye kullanım anlamında, problemli sorunlu kullanım anlamında sadece interneti değil, cep telefonunu da çok yaygın olarak kötüye kullandığını görüyoruz. Dolayısıyla internet bağımlılığı tek başına cep telefonu bağımlılığını ifade etmiyor. Her ne kadar gençler cep telefonundan ağırlıklı olarak internete giriyor olsalar dahi, cep telefonuna internete girmek de tek başına yetmiyor. Mesaj üzerine ciddi bağımlılık var. O yüzden internet bağımlılığı cep telefonu bağımlılığını kapsamıyor. Bunun yanında gençlerimizin biraz daha az ama gençlerin örnek olarak aldıkları, hayattaki davranışlarını şekillendiren anne babaların teknolojiyle sağlıksız bir ilişkisi var. Ve ciddi anlamda her ne kadar gençlerden şikayet etseler de televizyon bağımlılığı anne babalarda olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla teknoloji bağımlılığı derken televizyon bağımlılığını da içine alıyoruz ki içine almamız lazım. Çünkü anne babaların ciddi bir yanılgısı var. O da şu, çocuklarını internete kaptırdıklarını, çocukların interneti çok kötüye kullandıklarını vesaire düşünüyorlar. Ben soruyorum anne babalara, diyorum ki peki diyorum, Çocuğunuz internet başından kalksın, bilgisayar başından kalksın, ne yapsın? Gelsin bizde televizyon seyretsin diyorlar. Ama bir ekrandan kalkıp öbür ekranın başına geçilecekse onun mantığı yok, amacı yok. İnternet doğru kullanıldığında televizyondan çok daha mantıklı bir araç. Evet. Çok daha faydalı olabilecek bir araç. Dolayısıyla teknoloji bağımlılığı dediğimizde mutlaka internetin yanında, cep telefonunun yanında çok akla gelmezse televizyonu da eklememiz gerekiyor. Maalesef yetişkinlerimiz de, anne babalarımız da bu dönemin genç kuşağının bir önceki kuşağında yaygın anlamda televizyon bağımlılığı var. Her gün kutsal bir ayin gibi başına oturuyorlar. Günde 2 saat, 3 saat, 4 saat seyrediyorlar. Dün bir seminerdeydim. Genç ve çocuklarda uyku düzeninin öneminden bahsediyorum. Belli bir saatte yatılması gerektiğini, özellikle vücudun uyuduğu zamanın, melatonin hormonunun salgılandığı zamanın öneminden bahsediyorum. Bir anne dedi ki, ama hocam o zaman dizler bitmiyor, yarışmalar bitmiyor dedi.
O saat hangi saat?
Yani 11'de.
Çocuklar için mi, herkes için mi hocam?
Normalde melatonin salgılaması 11'den itibaren herkeste geçerli. Daha da erken uyutmak lazım.
Evet.
Anne bırakın kendisini uyutmayı, o saatte çocuğunu da uyutmaya razı değil. Dizi var, yarışma programı var, çocuğum seyrediyor vesaire diyor. Böyle bir durum söz konusu. Dolayısıyla teknoloji bağımlılığı dediğimizde biz sorumlu olarak kullanılan bütün teknolojileri kastederiz. Özellikle ama merkezinde şu anda cep telefonu vardır, internet, bilgisayar vardır, bilgisayar oyunları da buna dahildir ve televizyon vardır.
Evet. Peki hocam, bunların etkileri anlamında da ne gibi tespitleriniz var? Yani hayatımızın bir şekilde içindeler bu. Yaptıkları tahribatlar ne yönde?
Yani şimdi başta şunu söylemek lazım. Teknoloji bağımlılığından bahsediyoruz. Zararlarından da biraz sonra bahsedeceğiz ama bu demek değil ki teknolojisiz bir hayat yaşayalım. Yok, yani böyle bir özlem içerisinde değiliz. Mümkün böyle bir değil. Düşünce içerisinde değiliz. Böyle bir şeyin hali hazırdaki dünyada pratik ve uygulanabilir olduğunu da düşünmüyoruz. Teknoloji hayatımızın içinde olacak. Bize hizmet ettiği kadar olacak. Bizim kullandığımız kadar olacak. Biz onu kullanacağız, o bizi kullanmayacak. Bağımlılık sürecinde tam tersi işliyor. Alet bizi kullanmaya başlıyor. Biz hayatımızı onun etrafında şekillendirmeye başlıyoruz. Evet. Biz evet. Aleti kendi hayatımızı kolaylaştırmak için kullanmıyoruz. Bu çerçeveden baktığımızda zararlara göz atarsak ciddi anlamda gelişimin çok farklı boyutlarında teknolojinin kötüye kullanımının, bağımlı şekilde kullanımının zararları olduğunu görüyoruz. Mesela özellikle erken çocukluk döneminde televizyonu ve bilgisayarı çok yoğun seyreden çocuklarda ciddi anlamda gözle görülür şekilde beyin değişimi söz konusu oluyor. Beynin fiziksel yapısı bile değişiyor. Ve dikkat
yani
eksikliği...
Yani 2 ile 6 yaş arasında.
Yani 2 ile 6 yaş arasında tabii en kritik dönemlerden bir tanesi. Ama daha ileri yaşlarda da söz konusu olabilir. Yetişkinlikte de olabilir. Çünkü gelişimin temel bir ölçüsü vardır. Gelişim insan nefes alıp verdiği sürece devam eder. Bu ne demek? İnsan nefes alıp verdiği sürece gelişimin her basamağından ileriye de gidebilir, geriye de gidebilir. Dolayısıyla bir insan 30 yaşında, 40 yaşında, 10 yaşında, 20 yaşında 0-2-6 yaş arasını geçmiş. Dolayısıyla bana bir şey olmaz diyemez. Çok fazla maruz kaldığı zaman, bağımlı şekilde kullandığı zaman o insanın da beyni değişir. O insanın da düşünce sistemi değişir. O insanın da zihinsel melekeleri, yetenekleri, kabiliyetleri değişir.
Hocam bunu biraz daha somutlaştıralım. Yani mesela düşünce değişir, beyin değişir derken neyi kastediyoruz?
Mesela dikkat anlamında ciddi şekilde daralma söz konusu. Yani teknoloji bağımlılarında dikkat eksikliği çok ileri düzeyde söz konusu oluyor. Dikkat problemi had safhada. Bu anlamda baktığımızda bu neslin en büyük problemi olarak nedir diye sorulsa bütün anne babaların en çok şikayet ettiği konu dikkat eksikliği, evet. Hiperaktivite bozukluğu. Benim çocuğumun dikkat eksikliği var. Benim eşimin dikkat eksikliği var. Bana bakıyor ama beni duymuyor diyor. Beni dinlemiyor diyor. Ben tahammülü yok diyor. Ama eşine sorsanız eşi de aynısını kendi eşi için söyleyecek. Yani İnsanların birbirlerine dikkat verme konusunda ciddi problemleri var. Niçin? Çünkü televizyona baktığımızda çok seyredilen programların 3 saniyede, 4 saniyede bir görüntü değiştirdiği bir süreçten bahsediyoruz. İnternette de aynı süreç söz konusu. Devamlı olarak devamlı akan bir şeyler var. Artık öyle bir durum söz konusu ki mesela üniversite öğrencileri üzerinde Amerika'da yapılan bir çalışma var. Öğrencilere metin veriliyor ve göz hareketleri takip ediliyor. Öğrencilerin sadece %3'ü metni okuyor. Diğerleri göz gezdiriyor.
Allah Allah.
Yani öyle baştan sona okuyayım diye bir şey yok. Niye? Dikkati ona müsaade etmiyor. Başka bir tane örnek var. İnternetle alakalı çok önemli isimlerden bir tanesinin kitabını da okumuştum. Diyor ki İnterneti ilk öğrenmeye başladığımda arkadaşım bana, internet kurduğu bir arkadaşım var, bana interneti anlatıyor. Bir site söyledi, açtım, okuyorum. Bir süre sonra sabredemedi, durdu, dürttü beni. Dedi ki internet okumak için değildir, bakmak içindir dedi. Yani öyle oturup kitap okur gibi internet okunmaz. İnternette bir site okunmaz. Hızlıca göz gezdirirsin. Şimdi interneti çok kullanan insanlar da bu dediği muhakkak bir yere gidiyor. Çünkü interneti çok kullanan insanların oturup vakit harcamaya, oturup dikkat vermeye, oturup sakin sakin okumaya tahammülleri yok.
Evet.
O sistemi bozuyor beyinde. Hızlıca göz gezdirir hale getiriyor.
Evet.
Bir şiir arz edeyim mi müsaade ederseniz?
Tabii hocam,
buyurun.
Şükür makamı. Arif olan kalır hayran. Hak lütfeder, kul şükreder. Bu ne güzel bir deveran. Hak lütfeder, kul şükreder. Bağlanınca ol sultana, nurlu şebnem düşer cana, gönül döner gülistana. Hak lütfeder, kul şükreder. Kudretinden gelse bir cüz, engelleri eder dümdüz. Keremiyle gece gündüz, hak lütfeder, kul şükreder. Herkes nasibini alır, ne eksilir, ne azalır, dil saymaktan aciz kalır. Hak lütfeder, kul şükreder. Başımıza konan devlet, imandır en büyük servet, bu ne güzel bir saadet. Hak lütfeder, kul şükreder. Rahmet kapısı açılır, cennette güller saçılır, Kevser şarabı içilir. Hak lütfeder, kul şükreder. Gerçekten Allah'ın lütuflarından biri de ailedir, anne ve babadır. Fakir şöyle bir uygulama yapıyor, o dediğiniz tehlikeden kurtulmak için en azından yemek saatinde bizim evde televizyon kapanır.
Çok güzel.
Hepimiz bir araya geliriz, torunlar da var, onları biraz mırın kırın edirler. Yok evladım, bizim evde kural böyle, yemek saatinde televizyon seyredilmez. Ya ne yapılır? Bak önümüzde bir sürü Allah'ın nimeti var. Şimdi televizyon açık olsa şöyle yiyoruz. Gözümüz televizyonda, kaşık gidip geliyor. Şu Allah'ın nimetlerine birer birer bakın. Bir de dizi seyrediyorsanız bilin ki dünyanın en güzel oyuncusu anneniz, en yiğit kahramanı da babanızdır. Sufrada yemeği yiyeceksin, nimete bakacaksın. İki büyük nimet olan anneye babaya da bakacaksın. Tabi anne baba için de tersini söyleyeceğiz. Dünyanın en güzel nimeti çocuktur. Zaten modern hayatta sabah hepimiz erkenden çıkıp gidiyoruz. Birbirimizi görmeden. Anne babayı, çocuğu görmeden gidiyoruz. Bir akşam yemeğinde bir araya gelebiliyoruz. Orada kara kedi gibi araya televizyonu girdirmemek gerekir diye düşünüyorum ve çok sayın haklısınız. Hocama katılıyorum.
Yani maalesef hocam aileler şu anda bir 3-4 yabancının aynı çatıyı paylaştığı yerler haline geldi.
Evet.
Sabahleyin herkes bir yerlere gidiyor. Anne baba işine gücüne gidiyor. Çocuk okuluna gidiyor. Akşam herkes yorgun argın, tahammülsüz ve sabırsız olarak eve dönüyor.
Evet.
En ufak bir ses, en ufak bir hareket, en ufak bir paylaşım yok. Herkes bir ekran başına geçiyor. Aynı ekranı paylaşıyorlarsa da ne mutlu yani. Aynı ekranı da paylaşan yok.
Evet.
Herkesin kendi ekranı var. O ekranda vakit geçiriyorlar. Sonra uyuma vakti geldiğinde uyuyorlar. Bir hafta sonu var. Hafta sonunda Milli Spor Alışveriş Merkezi'ne gidiyorlar. Herkes bir vitrinin önünde vakit geçiriyor. Ekran
çocukların
gibi.
Ve gençlerin şunu dikkate alması lazım. Bakın yani televizyon, efendim internet bize dost olmaz. Hasta olduğumuz zaman kardeşim sabaha kadar televizyon mu başımızda bekler, internet mi başımızda bekler? Veya normal arkadaş da buna dahil, ona karşı değiliz de.
Evet.
Kim bekler başımızda? Bize üç öğün kim yemek yapar? Bizim acımızı kim paylaşır? Hatta şuna dikkat ediyorum ben. Bir evlat suç işliyor, hapse düşüyor. Annesi hala onu bırakmıyor.
Tabii.
Yani annenin babanın çocuğu reddetme gibi bir hakkı yok. Yüreğine öyle bir şey de konmamış zaten. O zaman Karacaoğlan'ın beytini unutmamak gerekiyor. Çağır Karacaoğlan çağır. Taş düştüğü yerde ağır. Teknoloji de öyledir. İnternet de öyle. Yerinde güzeldir. Ama Hiçbir şey annenin, babanın, ailenin yerini tutmaz efendim. Bunu da gençler dikkate alsınlar.
Dolayısıyla biz aile içi ilişkilerde teknolojinin esiri olmayacağız. Teknoloji bizim ailemizin babası olmayacak. Babamız bizim babamız olacak. Annemiz bizim annemiz olacak. Hayatımızı ona göre değil, teknolojiyi bizim hayatımıza göre düzenleyeceğiz. Evet.
Amaçlı kullanım işte burada çok önemli. Yani ben televizyon seyrediyorum ama ne sebeple seyrediyorum? Şimdi Vizyon Tele diye bir film vardı. Vizyon Tele filminin sonunda adam işte malum hikayedir. İlla televizyonu getirmek istiyor köye. Karısı da karşı çıkıyor, belediye başkanının karısı. En sonunda bir şekilde getiriyor. Televizyonu böyle kutsal bir şeymiş gibi tutuyor. Diyor ki hanım diyor, biliyor musun diyor, bu bize dünyayı getirecek, dünyayı evimize getirecek diyor. Karısının çok güzel bir sözü var. Diyor ki sebep, sebep ne? Niye bana dünyayı getirecek? Yani benim kendi dünyam var. Kendi dünyam bana yetiyor. Niye bana dünyayı getirecek? Maalesef en büyük sıkıntılardan bir tanesi belki bugünümüzde insanların dünyayı evlerine almaları ama evlerinden haberdar olmamaları, dünyadan haberdar olmaları, evlerinden haberdar olmamaları. Yani dünyanın öbür ucundaki ne kadar kötü haber varsa bilgileri var veya işte siyasetçiler birbirlerine ne demişler, birbirleri haberleri var. Ama çocuğuna ne demiş, çocuğu karısına ne demiş, kocasına ne demiş, birbirine ne demiş haberi yok. Veya işte Çin'de deprem olmuş haberi var, çocuğun dünyasında ne deprem oluyor bilmiyor. Brezilya'da sel olmuş haberi var, hanımının dünyasında, eşinin dünyasında ne seller var, ne çalkantılar var, ne krizler var haberi yok.
Bir ara şöyle bir beyit söylemiştim. Her köşe başında apartman tuzak, duvarlar sır sırta, insanlar uzak.
Ya. Aynen öyle, çok isabetli bir şey buyurdunuz hocam. Gerçekten duvarlar sır sırta, insanlar aynı çatıyı, aynı evi paylaşıyor, gözüküyorlar.
Evet.
Kardeş, abi, abla, anne, baba gibi duruyorlar dışarıdan bakıldığında. Ama esasında yabancılar olmaktan öteye bir şey ifade etmiyorlar.
Biraz önce buyurduğunuz gibi dünya teknoloji bize çok şey veriyor. Evet. Dünyayı veriyor. Karşılığında bir şey istiyor insanlığımızı.
Evet. İşte burada tekrar sözün başına dönersem amaçlı kullanım çok önemli. Ben teknolojiyi kullanmayacak mıyım? Kullanacağım ama niçin kullanıyorum? Yani ben bu diziyi niye seyrediyorum? Bu evet. Haberi niye öğreniyorum? Ne yapacağım ben bununla? Ya da bu siteye niye giriyorum? Şimdi bedenin obez olması gibi zihnin de obez olması söz konusu. Beden nasıl tüketmeden yiyeceği alırsa, o onu obez yapar, hasta yaparsa, beyin de tüketmeden bilgiyi, malumatı, haberi, ne her neyse alırsa ve onu tüketmezse zihin obez olur ve bedende obezite bir hastalık gibi nasıl hastalıksa zihinde de obezite hastalıktır. Bir insan tüketemeyeceği bilgiyi zihnine almaması lazım. Ne yapacağım ben bu bilgiyi? Bir düşünmesi lazım. Yani Brezilya'da bir araba bir arabaya vurmuş. Bunu haberler veriyor. Ben bunu beynime atıyorum ama ne yapacağım ben bu bilgiyi? Birisi Anadolu'da birisi birisini kandırmış. Birisi birisine ateş açmış. Birisi birisini aldatmış. Birisi birisini öldürmüş. Ben bunları seyrediyorum akşam. Yarım saat, bir saat, iki saat. Ne yapacağım ben bu bilgiyle? Kullanmayacaksam, işime yaramayacaksa bu bana zararlı. Bunu ben beynime almayacağım.
Beyni çöp kutusu gibi.
Beyni çöp kutusuna döndürmeyeceğim. Hı. Maalesef haber bültenleri nasıl böyle çöp arabaları mahallelerde gezerler, mahallenin bütün çöplerini toplarlarsa haber bültenleri dünyayı geziyorlar. Ne kadar kötü haber varsa.
Haber bülteninden ziyade facia bülteni gibi biraz
tabii,
yani.
Yani bir insan iki saat haber seyretse dayak yemiş gibi kötü hissediyor kendini.
Evet. Hakikaten öyle ya.
Ne kadar kötü bir yerde yaşıyorum diyor. Ne kadar insanlar kötü olmuş diyor.
Yani dünyada... İdris Bey eğitimde iyi örnekler diye program yapıyor
evet,
burada.
Evet.
Aslında iyi haberler diye de bir haber sunmak lazım.
Çok güzel olur.
İnsanlara moral verecek,
çok
mutlu edecek. Şey. Yani geçen programda da anlattık, şimdi de anlatayım. İşte bir iyi haber, bir güzellik verelim. Bizim Bahçe Dergisi'yle bizim bahçe buluşmaları yapıyoruz evet. Anadolu'da. Efendim geçen cumartesi günüydü değil mi? Gece evet. Dönüyoruz, yolda bir yerde mola verdik. Yerel ürünler satan bir yer. Bizi karşıladı bir genç arkadaş. Orada bize ikramda bulundu. Bir şeyler verelim dedik. Ücret de kabul etmedi. Biz arabaya bindik. Yani verdiği de 3 tane ayva verdi bize 3 kişiye. Şahsen fakir de 3 zeytin yedi. O kadar ama ne kadar mutlu olduk arabaya binince. Evet. Anadolu'nun ne kadar güzellikleri var. Evet. Ya Rabbi bu güzellikleri çoğalt. Bu güzel insanları esirge diye. Bence böyle güzel, çarpıcı örnekleri de insanımıza duyurmak lazım. Dünya o kadar kötü değil. Kötüler var ama Allah'a şükür iyiler de hala var ve hala çok.
Bunları paylaşmamız lazım, arttırmamız lazım. Maalesef kötü haber daha çok dikkat çektiği için insanlara bir araya geldiklerinde hocamın buyurduğu hikayeleri anlatmıyorlar. Onun yerine ne anlatıyorlar? Kim kimi nasıl kazıklamış, kim kime ne kötülük etmiş, nasıl kandırmış? Bunlar insanın ruhunu karartıyor, insanlığa olan inancını azaltıyor. Evet. Ama bu doğru değil, bu algı bozulması. Yani dünya bu kadar kötü bir yer değil, insan eşref mahlukat. Her ne kadar fıtratı bozulduğunda yanlış işler yapıyorsa da bu kadar fıtratı bozuk insan yok.
Evet.
Dolayısıyla bu algı illüzyonundan kurtulmak için şimdi insanın hocam, haberler üzerinden, televizyon, internet üzerinden ne aldığına dikkat etmesi lazım.
Hazır kötülükten bahsetmişken hani şey diyoruz, hayat iyiler ve kötüler arasında bir oyun diyoruz. Bu kötülerin safında olan insanlar teknolojik zafiyetlerin farkındalar ve bunu istismar ediyorlar değil mi?
Kesinlikle kullanıyorlar. Yani teknolojide özellikle içerik üretimi anlamında çok kötü uygulamalar var. Mesela çocukların çok ciddi mağdur olduğu bir süreç var. Google'ın arama motoruna arama anahtarları yazıyorsunuz. Arama motorlarına özellikle Google'da anahtarlı kelimeler yazıyorsunuz. O kelimelere çocukların dikkatini çekecek kahramanları yazıyorlar. İşte çocukların çok bildiği çizgi film kahramanı olur, popüler kültürün karakterlerinden biri olur, bir şarkıcı olur. Çocuk onunla alakalı bir site araştırdığında o anahtar kelimeyle çok ahlaksız, çok kötü niyetli, çok çocuğun yaşına uygun olmayan sitelerle karşı karşıya kalıyor.
Evet.
Bu site neymiş diye tıklıyor. Çocuklukta da en bariz duygulardan bir tanesi merak.
Evet.
O neymiş, bu neymiş bakıyor, oraya gidiyor, oraya gönderiyor, bu buraya gönderiyor. Zaten o site açıldı, başka site geliyor falan derken gitti. O merak çocuğu aldı götürdü. Nereye gittiği belli olmayan bir yere götürdü. O yüzden çok kötüye kullanmak mümkün. Bu noktada da işte anne babaların sanal dünyayı gerçek dünyadan çok ayırt etmemeleri lazım. Şunu kastediyorum. Mesela gerçek dünyada bir çocuk, 10 yaşında, 15 yaşında bir çocuk gece 10'da, 11'de anne baba ben gidiyorum dese anne baba güle güle oğlum git görüşürüz demez. Der ki oğlum saat 10 nereye gidiyorsun? Kimle buluşacaksın? Nereye gideceksiniz? Ne yapacaksınız? Ne kadar kalacaksın? Ne zaman döneceksin? Bunlar sorulur.
Evet.
Ama çocuk 10'da 11'de dünyanın en tehlikeli sokağından daha tehlikeli yerlerin olduğu internete giriyor.
İnternetin arka sokaklarına giriyor.
Arka sokaklarına da girebilir. Yani her şeyle karşılaşabilir. Anne baba sormuyor kimle konuşuyorsun? Nereye gidiyorsun? Ne yapıyorsun? Ne kadar kalacaksın? Ne zaman döneceksin? Çünkü çocuk internetin başındayken orada değil aslında.
Mehmet hocam çok yani açıkçası anlatsam mı dedi tereddüt ediyorum ama hayatın içinden bir fotoğraf, bir gerçek bu. Bir bayanla, genç bir bayanla bir adam internette işte birbirine yazışıyorlar. Tabii ikisi de tanınmak istemiyor. Fotoğraf, gerçek fotoğraflarını kullanmıyorlar. Bunlar sohbetini diyelim kızıştırıp buluşmaya ve buluştukları zaman da çok da iyi niyetli olmayan bir birliktelik yaşamaya karar veriyorlar. Ve bir pastanede buluşmak üzere sözleşiyorlar hocam. İnanır mısınız? Kız pastaneye gittiği zaman sözleştikleri masada kendisini bekleyen babası çıkıyor.
Yani böyle tehlikeli.
Yani ne kadar acı bir şey değil mi?
Sıkıntılı işler. Yani o yüzden amaçlı kullanmak, ahlaklı kullanmak lazım. Evet. Şimdi amaçlı kullanmayı söyledik. İkincisi ahlaklı kullanmak. Maalesef gerçek hayatta insanların imtina ettiği şeyleri internet hayatına, sanal hayatta imtina etmediklerini görüyoruz.
Evet.
Yani gerçek hayatta asla kendine yakıştırmaz. Yapmam, bakmam, etmem, gitmem diyor. Ama internette sanki orası gerçeküstü bir yermiş gibi her türlü konuşma, her türlü sohbet, her türlü ölçüsüzlük serbest gibi görülüyor. Bu da yanlış. İnternetin de bir ahlakı var. Ve gerçek hayattaki ahlak neyse internetteki ahlak da o. Onu biz oturtturmamız lazım. Çocuklarımıza da oturtturmamız lazım. Kendimize de oturtturmamız lazım. Özellikle bu tabii olmuş bir şeydir. İstisnai bir şeydir ama yaygın bir şey söyleyeyim ben. Siber zorbalık dediğimiz bir şey var. Siber zorbalık nedir? Gençlerin, çocukların ağırlıklı olarak internet üzerinden birbirlerine psikolojik olarak zarar vermeleri, hakaret etmeleri, alay geçmeleri, küçük düşürmeleri vesaire. Bundan dolayı dünyada intihar eden çocuklar var. 13 yaşında, 12 yaşında çocuk bu tür saldırılara maruz kaldığı için canına kıyıyor. Geçen senelerde Avustralya'da bir Türk kızımız da trenin önüne atarak intihar etti sırf bu yüzden. Niye? Çünkü internet ahlakı yok. Gerçek hayatta kimsenin yüzüne küfür etmez, internete küfür ediyor. Gerçek hayatta hakaret etmez, internette ediyor. Gerçek hayatta kimseyi küçük düşürmez, internette ediyor.
Takma isim kullanıyor, yapıyor her şeyi.
Takma isim kullanıyor veya gerçek olduğunu görmüyor. Şimdi gerçek ilişkinin büyüsü çok farklı bir şey. Evet. Hani meşhur araştırmadır psikolojide. Savaşta gerçek savaş yapanlar, yani yüz yüze savaş yapanlarla uçak bombası atanlar arasında savaştan döndükten sonra çok fark var. Yani bir tanesi haksız yere öldürdüğüyle alakalı inanılmaz pişmanlıklar yaşıyor ve o dönemini sorguluyor ve o dönemde de dikkatli olmaya çalışıyor. Çocuk vurmuyor, kadın vurmuyor, işte asker değilse vurmuyor vesaire. Ama uçaktan bomba atan insan hiç bakmıyor, hiçbir şey de hissetmiyor. Niye? Görmüyor. İnternette de öyle bir süreç söz konusu. Gerçek hayatta yüz yüze kaldığımız zaman insan yüz yüze geldiği insana hakaret etmez, kötü konuşmaz, incitmez, küçük düşürmez. Ama internette aynı bomba atan insan gibi, uçaktan bomba atan gibi sözlü bombalar atıyor. Ama görmediği için o konuda kendine çeki düzen vermiyor.
Evet, klinik psikolog Mehmet Dinç ile birlikteyiz. Ve ailede teknoloji bağımlılığı konusunu konuşuyoruz. Mehmet Bey, ben şunu sormak istiyorum. Mesela küçük çocuklarımız var. 1 yaşında, 2 yaşında. Yaramaz da oluyorlar. Evet. Anneler ister istemez veya babalar bir yere kadar çocukla ilgilense bile çocuk da hani elinden tutup gezdirmeye götürebileceğin, bir şeyler anla sohbet edebileceğin değil. Bir yerden sonra aileler yorulup artık televizyonun karşısına geçiyorlar. 1-2 yaşında olan çocuğun ailesiyle birlikte anlar veya anlamaz. Televizyon seyretmesi zararlı bir şey mi?
Şimdi bununla alakalı ölçüyü şu şekilde koyuyoruz. 0-2 yaş arasında çocuğun hiçbir şekilde teknolojik araçlarla çok ciddi muhatap olmaması gerekiyor. Yani televizyon olsun, internet olsun, cep telefonu olsun, mümkün olduğu kadar uzak tutmak gerekiyor.
Bunun sebebi?
Bunun sebebi teknolojiyle algı tek boyutlu olarak ilerliyor. Halbuki çocuğun 0-2 yaş arasında beyin gelişimi inanılmaz hızlı bir şekilde devam ediyor. Beynin %80'i o dönemde gelişiyor.
0-2 yaş arasında?
0-2 yaş arasında. Beyin gelişimi çok kritik bir dönemde. Bu beyin gelişimi sağlıklı gelişsin için, mümkün olduğu kadar zengin gelişsin için televizyondan ziyade algının tamamına açık bir yaşantı yaşaması lazım. Mesela çocuk televizyon seyrettiğinde görüyor, duyuyor. Ama bir oyun oynadığında koklama da işin içine giriyor. Konuşma da işin içine giriyor. Dokunma da işin içine
giriyor. Duyular çalışmaya başlıyor yani.
Duyular ne kadar çalışırsa, algılar ne kadar çalışırsa o kadar zenginleşiyor beyin. O kadar iyi, düzgün, güzel gelişiyor.
Evet.
Ama teknolojide televizyon seyrettiği zaman ister istemez iki boyutlu bir şey var ve bundan dolayı da ayrıntılar, hayattaki ayrıntılar çok kayboluyor. Beyin gelişmesi zarar gördüğü gibi hayattaki ayrıntılar da çok kayboluyor. Bununla alakalı yapılan çalışmalar var. Günde 2 saatten fazla televizyon seyreden 6 yaşındaki çocuklara çizdirilen resimler var. Günde 2 saatten daha az televizyon seyreden çocuklara çizdirilen resimler var. Ayrıntılar çok televizyon seyreden çocuklarda inanılmaz kaybolmuş şekilde.
Allah
Çünkü
Allah.
Ayrıntı görecek durumu yok çocuğun. Hızlı hızlı görüntüler geçiyor. Yani o hıza yetişmeye çalışıyor. Bir süre sonra o hızsız bir şey seyredemez hale geliyor.
Ama gerçek 6 hayatta, yaş dediniz.
6 yaşta yapılmış bir çalışma. Daha evvelinde yapılan çalışmalar da var. Yani bununla alakalı çok çalışma yapılmış. Ama ölçü şu, çocukların zihin gelişimi olumsuz etkilendiği gibi ayrıntı üzerindeki dikkat de kayboluyor.
Dikkat kaybına sebep oluyor.
Dikkat de kayboluyor.
Evet.
Yani gerçek hayatta hayat biraz daha yavaş akıyor. Gerçek hayatın bir ritmi var, bir dengesi var. Teknolojinin, internetin, televizyonun o ritmi, o dengesi yok. Dolayısıyla çocuk günde 1 saat, 2 saat, 3 saat, 4 saat televizyon seyrettikten sonra geriye dönüp gerçek hayata geldiğinde gerçek hayatın yavaşlığına adapte olamıyor.
Onun için mi Kemal Bey hayatı yavaşlatın?
Evet, o yüzden Kemal Sayar Hoca kulakları çınlasın. Evet. Allah selamet versin. Yavaşla diye güzel bir kitabı vardır.
Büyükler için de, küçükler için de. Büyükler için de geçerli.
Gerçekten aynı hocamızın sorusu. Kitapları çok güzel. Ben de bugünlerde onları bir tekrar bir okumaya başladım da. İyi yani.
Evet, dolayısıyla yani bu 0-2 yaş arasında hiç çocuğun televizyon seyretmemesi en ideal olan Yani anne babalar yapabildikleri kadar uzak tutsunlar. Ama tabii burada şöyle bir süreç söz konusu oluyor. Kendisi seyrediyor, çocuğu nasıl uzak tutacak?
Evet.
Yani kendisi oturuyor günde 2 saat.
Veya dadı gibi görüyor da kendisi iş yaparken de.
Olayın bir diğer boyutu o. Yani enerjisi bitiyor veya işte daha önemli işleri var, tırnak içinde söylüyorum. Çocuğu internetin, bilgisayarın başına koyuyor. Bir dizi açıyor, bir çizgi film açıyor. Çocuk saatlerce orada kalıyor. Bebek bakıcısı olarak, dadı olarak kullanıyor. Evet. Bu sefer ne olacak? Hiç şüphesiz bunların hepsinden çocuklar zarar görüyorlar. Anne babaların bu zararları bilerek, gözeterek, bu zararlara dikkat ederek bu yaptıklarını tekrar gözden geçirmeleri lazım.
Şimdi onu konuşalım istiyorum. Bu teknolojinin zararları neler? Yani hem bizim için, anneler babalar için, hem de çocuklar için.
Şimdi teknolojinin özellikle bağımlı ve kötüye kullanımı anlamında kullanımı, birinci olarak gelişim boyutları anlamında baktığımızda fiziksel gelişime zarar veriyor. Bakın, teknolojinin hayatımızda yaygınlaşmasıyla beraber yeni yeni hastalıklar türemeye başladı. Carpal tunnel sendrom diye bir sendrom var. Kemiklerin ve kasların kireçlenmesi meselesi. Niçin? Çünkü uzun süre bilgisayar başında, televizyon başında hareketsiz kalınca kemikler ve kaslar şey yapıyor, gelişemiyor. Özellikle parmak kasları bilgisayar başında ve cep telefonuyla çok sağlıksız kullanıldığı için bu süreçte inanılmaz zarar görüyor. Postür bozuklukları var, duruş bozuklukları var. Uzun süreli televizyona ve internete bakmaya bağlı olarak, seyretmeye, kullanmaya bağlı olarak. Veya işte özellikle çocukluk döneminde kas ve kemik gelişiminin olması gereken noktada olmaması söz konusu. Niye? Çocuk saatlerce oturuyor, hiç hareket etmiyor. Halbuki bu çocuğun hareket etmesi lazım. Kemiklerinin güçlenmesi için, kasların oturması için.
Koşması lazım, oynaması lazım.
Hoplaması, zıplaması lazım. Buna benzer fiziksel gelişimde çok ciddi geriye gitme söz konusu. Bir diğer mesele de obezite dediğimiz mesele. Çocuklar yediklerini eritmediklerinden dolayı, hareket etmediklerinden dolayı. Bir de televizyon seyrederken ya da internet kullanırken ne yediklerine bakmadığından dolayı obez oluyorlar. Yani ne yiyor, ne kadar yiyor. Farkında değil onun. Dizi ne kadar sürerse ağzına bir şeyler atıyor. Heyecanla birlikte ölçüsüz bir şekilde yiyor. Ve maalesef sağlıklı bir yemek yemeye müsaade etmediği için televizyon ve internet. Çünkü nasıl güzel güzel çorba içeceksiniz televizyon seyrederken? Üzerinize dökersiniz. O yüzden kuru gıdayla beslenmek ve mümkünse de hazır bir şeylerle beslenmek zorundasınız. Buna bağlı olarak fiziksel gelişim inanılmaz zarar görüyor. Yani bir yandan beslenme bozuluyor, bir yandan da hareketsizliğe bağlı olarak vücut bu süreçten zarar görüyor. O yüzden yetişkin olsun, çocuk olsun, kötüye kullanılan teknolojinin ilk verdiği zarar bedenedir. Bedeni öldürüyor, bedene zarar veriyor. Hastalıklara sebep oluyor. O yüzden bu bedene yönelik zararı görmemiz lazım. Nasıl anne baba çocuğunu mikroptan koruyorsa, hastalıktan koruyorsa, televizyondan, internetten de aynı hassasiyette koruması lazım. Çünkü çocuğa gördüğümüz, açık bariz bir şekilde gördüğümüz gibi zarar veriyor. İkinci mesele psikolojik rahatsızlıkların ortaya çıkması. Psikolojik gelişim anlamında zarar vermesi meselesi. Bu da demin kısmen üzerinde durduğumuz dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğunun tetiklemesi anlamında zarar vermesi söz konusu. Mutlulukla alakalı algılarını bozması sonucu depresyona sokması söz konusu. İnsan ilişkisi kurmadığından dolayı, sosyal fobiye sebep olmasından dolayı sıkıntılı. Yani çocuklar okula gidene kadar yetişkin insan görmeden büyüyorlar. Okula gittiğinde ilk kez yetişkin insan görüyor. O zamana kadar annesi var, babası var. Anne babayla ilişki, iletişim sınırlı. Başka etrafında kimse yok. Yetişkin insan yok. Bayramlarda bir dedeme de görünüyorsa görünüyor. Başka kimse yok. Dolayısıyla ne oluyor çocuk? Sosyal ilişki kurmayı bilmiyor. Halbuki sosyal ilişki bir beceridir. Ne demek beceri? Kullanıldıkça gelişir. Ne kadar kullanırsa insan o kadar ilerletir. Çocuk erken dönemden itibaren sosyal ilişki kurmadığı için sosyal ilişkinin nasıl kurulacağını, nasıl ilerletileceğini, nelere dikkat edileceğini bilmiyor. Mesela bu dönemin en büyük sıkıntılarından bir tanesi çocuklar imadan anlamıyorlar. İhsastan anlamıyorlar. Bilmiyor ne demek istedi. Böyle söyledi ama direkt söylediği gibi alıyor. Veya bir ihsasta bulunuyorsunuz, anlamıyor ne demek istediğinizi. Bir mimiğiniz oluyor, anlamıyor, yüz okuyamıyor, duygu okuyamıyor. Duygular da azalıyor. Niçin? Çünkü onun yaşadığı dünyada duygular çok ciddi olarak yok. Yansıtamazsınız. Ne kadar yansıtacaksınız yani? Bir televizyon dizisine duyguyu ne kadar yansıtacaksınız? Bir internet sitesine duyguyu ne kadar yansıtacaksınız? İster istemez gerçek hayattaki zenginliği yok. Bu anlamda çocukların ve gençlerin ciddi anlamda duygu fakiri olduğunu görüyoruz. Bu da psikolojik anlamda zarar görmelerini beraberinde getiriyor. Niçin? Evet. Çünkü duygu yaşanıyor mu yaşanıyor. O duyguyu anlıyor mu anlamıyor. Karşı taraf bir duygu veriyor mu veriyor. O duyguyu anlıyor mu anlamıyor. Niçin? Duygu okuryazarlığı gitmiş. Zaten 3-5 tane duygu üzerinden gidiyor. O duygular da genelde sağlıksız duygular. İşte zevk mesela. Zevk. Yani mutluluğu zevk üzerinden almaya çalışıyor. Çünkü zevk ve bencillik teşvik ediliyor.
Aşkı cinsellik üzerinden.
Aşkı cinsellik üzerinden. Sevgiyi cinsellik üzerinden alıyor vesaire. Seviyorum diyemiyor, hoşlanıyorum diyor. Sanki araba alacak. Hoşlanıyorum ne demek yani? İnsan insandan hoşlanmaz ki. İnsan insanı sever. İnsan saatten hoşlanır, kalemden hoşlanır falan. İnsan eşya değil ki. Ama seviyorum diyemiyor. En mahrem ilişki yaşadığı insanlarla konuşurken bile, en samimi ilişki yaşadığı insanlarla konuşurken bile senden hoşlanıyorum diyor, seni seviyorum diyemiyor. Bu anlamda ciddi bir duygusal körelme söz konusu. Ve bunu da tetikleyen kötü, yanlış, kontrolsüz teknolojinin kullanımı.
Bazı özellikle erkeklerin hoşlandığı dizilerde ben çocukluğumda hatırlıyorum Bestami Hocam. Bir ismini vermeyeyim, bir mafya dizisi vardı. O işte karakterin, baş karakterin giydiği siyah kaban pardösü o sene moda olmuştu yani. Herkes çünkü ona özendiğinden
tabii,
dolayı
tabii.
Çok büyük bir etkisi vardı.
Peki evet. Duygu yoğunluğunun en güzel kaynağı anneler. Bir şiir arz edeyim.
Buyurun lütfen.
Söz olsun anneciğim, sevgi dolu yüreğin, deniz gibi şefkatin, yolumu aydınlatan iz olsun anneciğim. Hoşgörüne sığınıp yaptığım yaramazlık, eğer kabul edersen naz olsun anneciğim. İstediğin torunsa senin canın sağ olsun, biri oğlan ikisi kız olsun anneciğim. Kara kış da sonbahar silinsin mevsimlerden, ilkbahardan sonrası yaz olsun anneciğim. Ah bilmeden kırdıysam haklarını helal et, bir daha üzmem seni. Söz olsun anneciğim, söz olsun anneciğim.
Ağzınıza sağlık.
Evet.
İşte bunlardan bu nesil mahrum kalıyor.
Maalesef.
Bu duyguları bilmekten, yaşamaktan, hissetmekten, dillendirmekten mahrum kalıyorlar. Özellikle dillendirme meselesi çok ciddi sıkıntı. Konuşmuyorlar. Yani konuştukları şeyler maalesef çok içi dolu şeyler değiller.
Yazarken de tam yazmıyorlar Sayın Hocam. Aynen. Kısaltarak.
Evet.
Her şey.
Yani biz
şifrelerle kısaltarak.
Allah'ın selamını yazacak. SLM, ALYKM. Bu kadar yani.
SA da yazan var.
SA yazan var.
Yani ben... Aro var. Aro evet. Var. Allah razı olsun demiyor.
Sosyal medyayı kullanırken bütün imla kurallarına, noktalama işaretlerine hepsine dikkat ediyorum şahsen.
Evet.
Öğretmen olmam hasebiyle.
Bir de şöyle bir tespit de var. Yani özellikle internet işte Facebook buna da girmek lazım. Aslında çocuklar Facebook demek. Twitter belki biraz daha büyük değişti ama çocuklar için özellikle insanlara şahsiyet kazandırdığını. Yani herhangi birisi işte internette mesela Facebook'ta işte şu saatte şuradayım, buradayım ya da başbakanı yorumluyorsun yani. Ve işte binlerce kişi takipçi var, herkes seni dinliyor. Farklı bir şahsiyet de kazanır ve insanları hakikaten bir nasıl demek lazım? Bir tatmin bu anlamda da hani psikolojik olarak da bir vasıtası olmuş oluyor değil mi Mehmet Hocam?
Tabii. Şimdi hiçbir davranış boşuna değil, bir ihtiyaçtan dolayı ortaya.
Sonuçların sebepleri var yani.
Tabii sonuçların sebepleri var. Kimse de internete aman bağımlı olayım bana zarar versin gelsin zarar versin diye kullanmaz. Bir ihtiyacı vardır. O ihtiyacını sağlıklı bir şekilde karşılayamıyordur. Bir şekilde karşılaması lazım. Sağlıksız bir şekilde karşılıyor. Bu anlamda her insanın bu ihtiyacı var ama gençlerin temel bazı ihtiyaçları var. Bunlardan bir tanesi kendini ifade etme ihtiyacı. Genç kendini göstermek istiyor. Kendi varlığını kendine kanıtlamak, başkalarına kanıtlamak istiyor. Kendini ifade etmek
istiyor. Fark ettirmek istiyor
kendisi. Fark ettirmek istiyor. Görünmek istiyor.
Benim demek istiyor.
Benim yani. Demek istiyor. Yani sözüyle bunu demek istiyor. Yazısıyla, duruşuyla, resmiyle bir şekilde demek istiyor. Şimdi öyle bir toplumda yaşıyoruz ki şehir hayatında demin buyurduğunuz gibi duvarlar yan yana, insanlar birbirinden uzak. Çocuk mahallede görünmüyor. Yok görünmüyor. Ne yaparsa yapsın görünmüyor. Evde görünmüyor. Okul zaten kalabalık almış başını. Kimse kimseyi tanımıyor. Nerede görünecek? Facebook'u görünme aracı olarak kullanıyor. Resmini koyuyor görünüyor. fikrini koyuyor görünüyor. Kendi düşüncelerini koyuyor, esprisini koyuyor. Bir şekilde görünmesi lazım. Bir şekilde kendini ifade etmesi lazım. Çünkü gerçek hayatta onu dinleyen, onu gören, onun var olduğunu ona gösteren, onu yazdıklarından dolayı takdir eden insan yok. Veya çok az.
Beğenen insan.
Beğenen insan. Facebook'ta beğen diyor. Beğen. Adam devamlı bakıyor kaç kişi beğenmiş bu yazdığımı. O beğenene göre daha fazla kendini şekillendiriyor. O sözü, ona benzer sözleri, ona benzer resimleri daha fazla paylaşmaya çalışıyor. Dolayısıyla burada bir ihtiyaç var. O ihtiyaç nedir? İnsanın görünme ihtiyacı. O görünme ihtiyacını sağlıklı zeminlerde karşılamadığı sürece, kendini ifade etme ihtiyacını sağlıklı zeminlerde karşılamadığı sürece bu tür problemler ortaya çıkacak. Bir diğer mesele yine toplumsal yapıyla alakalı sıkıntılardan bir tanesi. Çocuklar, her insanda aynı ihtiyaç var ama özellikle çocuk ve gençlerde sosyalleşme ihtiyacı var. Akranlarıyla bir araya gelme ihtiyacı var. Arkadaşlarıyla bir araya gelme ihtiyacı var. Anne baba diyor ki bizle konuşmuyor. Ya 15 yaşındaki çocuk ne konuşacak 40 yaşında insanla yani. Arkadaşla konuşmak istiyor. 15 yaşındaki insanın 40 yaşındaki insanla konuşacağı konu sınırlı sayılı. 10 yaşındaki çocuğun zaten anne babanın da sabrı yok.
Evet.
Dolayısıyla arkadaşlarıyla bir araya gelmek istiyor. Normalde önceden ölçü neydi? Güneş doğarken çocuklar çıkıyorlar. Sokağa, komşuya, oraya, buraya. Güneş batana kadar dışarıdalar ve eve geldiğinde enerjisi yok ayakta duracak. Uyuyakalıyor.
Kararırken rengi suyun. Akşam olur, bitmez oyun. Hilesinde yağız tayın. Çocuk olsam demiştik. Yani güneşin nasıl battığından haberimiz olmadı bizim
için. Akşam oluyor, bitmiyor oyun.
Annemiz zorla eve girdiriyordu.
Tabii. Ama şimdi maalesef hocam o çocuklar kalmadı, o çocukluklar kalmadı. Ben bu dönemin çocuklarını çok üzülüyorum.
Yani.
Emin olun çok zor bir hayat yaşıyorlar. Şimdi anne babalar diyorlar ya bu dönemde çocuk yetiştirmek zor. Bu dönemde çocuk olmak daha zor inanın.
Daha zor.
Peki Mehmet hocam şunu sormak istiyorum ben. Yani tüm şeyler örnek verilebilir. Hemen her şey birbirine benziyor ama diyelim ki İstanbul'dayız. İstanbul'a örnek verelim. İstanbul'da bir çocuk olmak. Dışarısı belli. Her taraf beton, yığın, trafik. Kimse, anne baba korkar çocuğunu sokağa salmaya. Evet. Bu çocuğun temel ihtiyaçları var, fıtri evet. ihtiyaçları var. Çocuk oynayacak, zıplayacak, tabiatla baş başa kalacak. Bunu yapamıyor. Böyle bir ihtiyacı var. Ve diyelim ki evde hapsolunuyor bir şekilde. Şimdi evde de televizyon var, internet var, anne ve baba var. Az önce ifade ettiniz ki anne ile baba ile ne kadar konuşabilir bir yere kadar. Dolayısıyla internet ister istemez çocuğun hayatında böyle trafik lambası gibi, tamam mı? Kırmızı ışık gibi duruyor. Ben de dur yani diyor. Şimdi burada demek ki şunu yapmak lazım. Bundan kaçamayacak bu çocuklar ama doğru kullanma yöntemlerini yahut bunların da dışında aile içi başka etkinlikler, alternatifler üretmek, bunları tavsiye etmek lazım. Siz bu çerçevede neler söylersiniz hocam?
Şimdi birincisi anne babaların bu problemin ciddi bir problem olduğunun farkına varması lazım. Bu problemin ciddi bir problem olduğunu farkına varırlarsa o zaman çocuklarını korumak için, kollamak için önlemler almaya giderler. Şu an önlem alan anne baba yok. Yasaklamaktan öte bir şey yapmıyorlar. Yasaklar da işe yaramıyor. Şu kadar kullanacaksın diyor. Çocuk her türlü şifre koyuyor, şifreyi kuruyor. Şu kadar kullanacaksın diyor. Anne babadan gizli kullanıyor.
Demek ki bilinçlilik yok galiba.
Problem farkında değiller.
Evet.
Yani kötü diyorlar, niye kötü olduğunu bilmiyor. Veya önlem almak enerji istiyor, emek istiyor. Anne babaların o emeği, o enerjiyi verme gücü yok. Veya kendileri de aynı süreçten geçiyor. Şimdi burada tabii birincisi bilinçlilik. İkincisi ciddi bir emek lazım çocuğu toparlayabilmek için. Çok güzel bir Afrika atasözü var. Ben çok kullanırım. Diyor ki bir çocuk yetiştirmek istiyorsan önce bir köy kur diyor. Çünkü çocuk o köyün içinde yetişecek. O köyün içinde yetiştiği için o köyün adetlerini, davranışlarını, kalıplarını öğrenerek büyüyecek. O köyü kurmadan, o köyü toparlamadan, o köyü düzeltmeden çocuğu sağlıklı bir şekilde yetiştirmek mümkün değil. Dolayısıyla biz kendi çocuğumuzu sağlıklı bir şekilde yetiştirmek istiyorsak İlk başta dikkat etmemiz gereken şey bizim de bir sosyal köy kurmamız lazım çocuğumuzun etrafında. Gidip geleceğimiz, konuşacağımız, irtibat kuracağımız insanların olması lazım etrafımızda.
Aile dostluklarımızın.
Muhakkak çocuklarının çocuklarımızla oynayacağı, aynı kuralları koyacağımız, aynı hassasiyetleri taşıyacağımız çocukların, ailelerin olması lazım etrafımızda. Şimdi iyi niyetli bir anne baba çocuğuna bir kural koymak istiyor. Ama bütün arkadaşları hayatında hiçbir kural yok. Bu sefer çocuk diyor ki benim annemde babamda problem var, bende problem var. Ne, bu kural ne diyor? Kimsenin hayatında yok, benim de hayatımda var diyor. Halbuki anne baba böyle bir sosyal çevre kurmuş olsa bu sefer ne olacak? Tamam, Ali'nin annesi babası kural koymuyor ama Ahmet'inki koyuyor aynı kuralı. Mehmet'inki koyuyor. Ha, demek ki ben anormal değilim. Benim anne babam anormal değil. Doğrusu bu, Ali'nin anne babası ihmal ediyor çocuğunu diyebilir. Evet. Ama bunu görmezse etrafında çocuk ister istemez anne babanın ilgisini de yanlış yorumlayabilir. Bu nedenle mutlaka ama mutlaka anne babaların biraz sosyalleşmesi lazım. Şimdi anne babalar yoğunluklu olarak vakit yoksunluğundan şikayet ediyorlar. Vaktimiz yok, gidemiyoruz, gelemiyoruz birbirimize. Yahu Allah aşkına, madem vaktiniz yok, bu kadar diziyi kim seyrediyor? Yani diziler reyting rekoru kırıyor, kim seyrediyor bunu? Yarışma programları reyting rekorları kırıyor, kim seyrediyor? Sorsanız kimsenin vakti yok ama herkes bir diziyi muhakkak konuştuğunuzda seyrediyor. Haber bültenlerini seyrediyor. Bizim bir dostumuz var, Kayserili. Kayserilerin de çok güzel bir adeti var. Kayseri'de çok birbirlerine gidip gelme var. İnsanlar birbirlerine gidiyorlar, geliyorlar. Onlar İstanbul'da yaşıyor. Bir kişi işte Küçükçekmece'de oturuyormuş bir akrabası. Kendisi Kadıköy'de oturuyor. Her sene Kayseri'ye gidiyorlar. Karşılaşıyorlar gittiklerinde. Aa, nasılsın, iyi misin, görüşemiyoruz falan. Akrabalar diyorlar ki, siz İstanbul'da yaşıyorsunuz, görüşmüyor musunuz, nasıl görüşmüyorsunuz? Ya işte vakit olmuyor, fırsat olmuyor falan. Akrabalar diyorlarmış ki, bunlar kesin bize yalan söylüyorlar. Küstüler de bize söylemiyorlar. Yoksa insan aynı şehirde olur da bir sene görüşmez geçer görüşmez mi? Evet. Mümkün değil böyle bir şey. Nereden ama maalesef mümkün oluyor. İnsan aynı şehirde yaşıyor. Akrabasıyla, eşiyle, dostuyla bir sene de görüşmüyor, iki sene de görüşmüyor. Ama bu yanlış. İnsan tek başına kaldıramaz bu anne babalık yükünü, hele bu dönemde.
Hele hocam, şöyle ben açıkçası şahit olduğum için de söyleyebilirim. Birini ziyarete gidiyorsunuz mesela, böyle bir problem de var. Bu hakikaten çok kötü bir şey, çok acı bir şey. Misafirliğe gidiyorsunuz, televizyon açık oluyor. 40 yılı bir görüşüyoruz. Evet. Yani bir göz, teşbihde hata almasın, televizyona bakıyor, bir göz nasılsınız diyor. İşte ben bunlara şahit oldum, şaşırdım.
Doğru, çok doğru. Böyle demin bir şey olabilir mi? Yemekteki olayı anlattım. Misafir geldiğinde de fakir televizyonu kapatıyor.
Öyle olmasın.
Öyle olmasın abi, yoksa gerçekten şey tadı ya. Olmuyor yani.
Şimdi. Olmaz. İnsan insan dinlemiyor ki o zaman.
Yani beraber televizyon seyretmiş oluyorsunuz.
Evet. Sinemaya gitse daha iyi. Hiç olmasa daha güzel bir film, bir şey seyreder.
Misafir geldi mi kapatmak lazım.
Şimdi cep telefonu da maalesef misafirliklerde, evet. Bakıyorum. Herkes köşeye çekiyor, cep telefonu kullanıyor. Ya madem cep telefonu kullanacaksın, git evinde kullan. Otur. Niye buraya geldin?
Hocam bunlar nereye bu gidiş diyor yani. Bir ayet var. Feyne tetebun. Evet. Kestirebiliyor musunuz? Bir öngörünüz var mı? Bu hep böyle gidecek mi?
Yok, ben bu böyle gideceğini düşünmüyorum ben. Toparlayacak insanlar. Şu anda bir yeniliğin baş dönmesi var. Her değişime ayak uydurmak zaman alır. Yani bir insan saatlerce otursun, ayağa kalktığında böyle bir hafif başı döner ya. Hmm. Şimdi öyle düşünün, insanlığın hayatı inanılmaz hızlı bir şekilde değişiyor. Yani 30 sene önce, Allah razı olsun, 30 sene çok da uzun zamana gitmiyoruz. 30 sene önce bir insana cep telefonundan bahsetseniz, ya deli misin falan İnanmaz. Der. Cep telefonu ne, inanılır mı, öyle bir şey mi olur, kablosuz telefon mu olur derdi.
Aya gidildiğinde Anadolu'daydık, köyde tartışılıyordu.
Evet.
Gidilmedi.
Yani bu mail meselesi mesela, yani 30 sene önce düğmeye basacaksın, Amerika'ya mektup gidecek. Ya deli misin, alay mı geçiyorsun benimle falan derlerdi. Yani bunlar çok radikal değişimler. Biz farkında değiliz.
Hızlı belki. Değişimler, evet.
Bu değişimle alakalı çalışma yapanlar diyorlar ki, dünya kurulduğundan beri var olan değişimlerin, yeniliklerin sayısıyla son 50 yıldaki yeniliklerin sayısı başa baş gider. Belki de son 50 yıldaki yeniliklerin sayısı geçer, daha fazla. Yani çok fazla her şey değişiyor.
Günden güne bir şeyler çıkıyor.
Her gün yeni bir şey çıkıyor. Bu nedenle insanlığın şaşkınlaşması, şaşırması, böyle bir dengesinin bozulması normal. Ama denge düzelecek. Alışacak insan. Yeter ki o dönemde düşüp bir yerini kırmasın. İşte biz bunun derdindeyiz. Yani dedim ya, demin örnek verdim. Bir insan saatlerce oturdu mu ayağa kalkar, böyle bir hafif gözü kararır. O sırada bir yere çarpmazsa, bir yere düşüp bir yerini kırmazsa problem yok. Göz
veya
alışır.
Tutunacak bir yer olması yani lazım.
Tutunacak bir yer olursa, ne güzel buyurdunuz.
O zaman gönlü sağlamlaştırmaya, gönlü zenginleştirmeye çalışmamız lazım. Şiirle, müzikle, sanatla, hikayeyle, edebiyatla, tabii. Hikayeyle. Ve şöyle diyelim mi isterseniz?
Tabii diyelim hocam.
Sevgi dolu bir yüreği, yıkma gönül, yıkma gönül. Şol muhabbet meclisinden çıkma gönül, çıkma gönül. Dosta selam göndermekten dost bağında gül dermekten, sevilmekten ve sevmekten. Bıkma gönül, bıkma gönül. Her gönülde olsa vefa, canda çiçek açar sefa, nahak yere cevr-i cefa. Çekme gönül, çekme gönül.
Allah razı olsun. Şimdi hocamın da o gönül üzerine bu yaptığı vurguyu tekrar edelim. İnsanlık şu anda uzun saatler oturup da ayağa kalkmış insanın baş dönmesi gibi bir baş dönme yaşıyor.
Evet.
Alışacak ama bu dönemde bir yerini kırmaması lazım. O yüzden de tutunması lazım bir yere. Gönül tutunmak için en önemli desteklerimizden, dayanak noktalarımızdan bir tanesi çocuklarımızı gönüllü insanlar olarak yetiştirmemiz lazım. Gönlü sağlam insanlar, kalbi sağlam insanlar, kalbine yatırım yapılmış insanlar olarak yetiştirmemiz lazım.
Gerçekten bugün teknoloji de olsa bu bir hastalıktır. Ve hastalığın gönüller, ne diyor ayette, hani gönüllere şifadır diye. Çünkü hocam ben geçen gün bir olaya şahit oldum. Bir kız çocuğu ortaokul yaşlarında, hani yavaş yavaş ergenliğe artık bir doğru gidiyor. Kızın cep telefonu var. Çok da iyi değil. Ortalama bir cep telefonu. Cep telefonunu okulda çıkarmaya utanıyormuş. Annesine babasına ağlıyor. Arkadaşlarım daha iyi var diye. Bana yeni cep telefonu alın diye. İhtiyacını görebilecek fena da değil yani. Normal bir cep telefonu. Şimdi böyle bir sıkıntı var. Yani bu şey olsa, insanların olgunlaşmış duygularını tahrip eden bir şey olsa yine bir nebze. Ama ham, saf duyguları,
kişliğe bambaşka, kişliğe
oturmakta olan insanları, çocukları yanlışa, kötüye kanalize etmesi çok acı bir şey.
Tabii. Yani seçme iradesi oluşmuş şekilde kişiliğe oturmuş bir insanın seçme iradesi verilse,
o daha kolay insan, sanki şey yapması, direnmesi bazı şeylere.
Dese ki ben bunu seçiyorum, kendi tercihidir. Böyle bir hayat yaşamayı seçiyordur, seçsin. Yani kendi eder, kendi bulur. Yapacak bir şey yok buna. Ama seçme iradesinin oluşması için gereken kişilik oturması henüz bu çocuklarda, bu ergenlerde oturmamış, oluşmamış. Dolayısıyla bu çocukların zehirlenmemesi lazım. Bu çocukların doğru mesajlar, yanlış mesajlar almaması lazım ama maalesef doğru bir geliyorsa yanlış bin gidiyor.
O zaman
anne babaların işte algıları da kontrol ediyor.
O zaman doğrucuların daha çok çalışması lazım.
Çok çalışmamız lazım.
Radyosunda, işte televizyonda, dergisinde, bizim bahçede, Erkam Radyo'da,
evet.
Bizim bahçe Anadolu buluşmalarında,
evet.
Onlardan daha çok çalışmamız gerekiyor ki çocuklarımıza iyi, güzel örnekler sunabilirim.
Tabii.
Alternatifler sunmak lazım gerçekten.
Tabii.
Kitaplarla çocukların dost olmasını
yani
sağlamak gerekir.
Şimdi Bestami Hocam'la program öncesinde konuştuk. Yaptığımız bizim bahçe buluşmamda Mehmet İnç Hocam. Yanlış hatırlamıyorsam galip ihtimalle Niğde'de oldu. İki katlı bir program, iki katlı bir salon program yapıyor Bestami Hoca. Anne ile alakalı şiirler okuyor çocuklara. Ve bir an dedi ki, bir ara anne şiirlerini okurken, hadi şimdi bütün çocuklar annelerin ellerini öpsün bakayım dedi. Salonda 300-400 kişi var, tüm çocuklar döndüler yanına, annelerin elini öptüler. Loş bir ortam var, ben de salonun arka taraflarında salonu seyrediyorum. Bir annenin o karanlık olduğu halde o gözündeki ışıltıyı böyle şimşek gibi, karşıdan ışık gibi çaktı. Dedim ki Allah'a hamdolsun doğru iş, güzel işler yapıyoruz. Şimdi şunun için anlattım. Televizyonda gördüğü anne baba modeli ya da çocuk örnekler böyle değil. Hayatın içinde gerçekten bu az önce dediniz ya, şiirle, sanatla, edebiyatla bu programla hakikaten artırılmasını hep temenni ediyoruz.
Peki şimdi, programımızı izleyenler bize nasıl ulaşırlar?
Onu iyi hatırlattınız Bestami Hocam. Bir adres açtık, mail adresi açtık. Çocuk kalbin internetçesi. Çocuk
yani
kalbi.
Yani internete girmen diyoruz ama çocuk kalbine mesaj göndermek için girin canım. Evet. Oradan bir zarar olmaz. Evet, buyurun.
Çocuk kalbi @erkamradyo.com adresinden değerli dinleyenlerimiz, teklifleriniz olabilir. Şu konuyu da işleyin. Bu konuyu merak ediyoruz diye sorularınız olabilir. Özellikle uzun soluklu programlarda bir ay program yapacağımızı duyurmuşuzdur mesela, bir konu üzerine bir konuğumuzla birlikte. Bunlar olabilir. Takdirleriniz bizi memnun eder. Onun dışında tavsiyeleriniz varsa olabilir. Yine Bizim Bahçe Dergisi'ne abone olmak isterseniz de olabilir. Malumunuz bu program bu derginin katkılarıyla hazırlanıyor.
Adresi bir daha söyleyelim.
Çocuk kalbi Yani kalp, çocuk kalbinin internetçisi dedik. @erkamradyo.com
evet.
adresinden bize ulaşabilirsiniz. İki dakikamız var. Ne yapalım?
Bir duayla bitirelim.
Duayla da bitirebiliriz. Onun öncesinde hocam son mesajlarınız varsa.
Çok kısaca hocamın vaktini almadan söyleyeceklerinden. Sesimiz sözümüz nereye gidiyor bilmiyoruz ama nereye gidiyorsa, kim biz dinliyorsa, bu teknoloji bağımlılığı, internet bağımlılığı meselesi üzerine çok konuştuk ya. Emek vermek lazım. Çocuklarımız üzerine, toplumumuz üzerine emek vermek lazım. Çocuğumuz yoksa çocuğumuz için şimdiden hazırlık yapma anlamında emek vermek lazım. Çocuğumuz varsa zaten emek vermemiz lazım. Ve yapmamız gereken en önemli şeylerden bir tanesi bir toplum oluşturmak. Etrafımızda iyi insanların olduğu, iyiliklerin, güzelliklerin konuşturulduğu bir toplum oluşturmak. Kimse yoksa biz varız, kimse yapmıyorsa biz yapalım. Muhakkak takdir eden insanlar, destek olan insanlar olacaktır. Çünkü dünya gösterildiği gibi, gösterildiği kadar kötü bir yer değil.
Evet. Değerli dinleyenlerimiz, tabii 50 dakikada tüm bu konuyu detaylarıyla ortaya koymamız mümkün değil. Hocamız Mehmet Dinç Bey icmalen, özetle geçti bazı şeyleri. Kendisinin yazdığı bu konuda hocam,
İnternet
Bağımlılığı diye bir kitap var. Şu an baskısının bitmiş olduğunu biliyoruz ama takip edelim. Bu çünkü o kitapta çok daha geniş bilgiler, istatistikler, daha somut bilgiler bulacaksınız. İnşallah istifade edersiniz. Buyurun hocam.
Serçe'nin duası. Kanadım için cik cik, kuyruğum için cik cik, ayaklarım minicik, benim Rabbim biricik. Güzel Allah'ım, beni yumurtadan çıkardığın için, sıcak bir yuva, şirin bir anne verdiğin için sana şükrediyorum. Yüceler yücesi Allah'ım, herkesin uçmak için canı giderken bana ne güzel kanatlar verdin. Masmavi gökyüzünü halı gibi önüme serdin. Allah'ım, her kanat çırpışımda senin güzel adını anıyorum. Verdiğin rızıkla doyuyor, gönderdiğin yağmurla yıkanıyorum. Ben seni çok seviyorum güzel Mevlam. Ne olur çocukların yüreğindeki kuş sevgisini çoğalt. Çoğalt ki sapan taşlarıyla bizi vurmasınlar. Senden armağan olan kanatlarımızı kırmasınlar. Çocuklarla hep beraber olalım. Cıvıl cıvıl sevgilerle dolalım. Sevgiyi yaratan ve çoğaltan sensin. Amin.
Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena. İnneke entel alimul hakim. Velhamdülillahi rabbil alemin.
Erkam Radyo'da Bessami Yazgan ve Mehmet Akif Karayel'le Çocuk Kalbi programını dinlediniz.